bir kitabımız var.
Bahçede kuru bir ağaç vardı. Fırsat buldukça oraya tırmandığımı ve tahditlere kulak asmadan teneffüs sonuna kadar daldan dala atladığımı gören muallim bir gün "Bu çocuk insan değil, çalı kuşu!" diye bağırmıştı. İşte o günden sonra asıl ismim unutuldu ve herkes beni çalı kuşu diye çağırmaya başladı. Bilmem nasıl, sonradan bu isim aile arasında da aldı yürüdü ve Feride adı bayram elbiseleri gibi pek sayılı günlerde kullanılan resmi bir ad olup kaldı. Çalı kuşu. Benim hem hoşuma gider hem işime yarardı. Bir münasebetsizliğimden şikayet edildiği zaman umursamaksızın omuzlarımı silker, "Ne yapayım? Bir çalı kuşundan ne beklenir?" derdim.
Çalı kuşu.
Reşat Nuri Güntekin.
Her yeni esere başlarken bu seferki muhakkak iyi bir şey olacak derim. Ve bu hayalle aylarca yorulup didinirim. Nihayet kitap meydana çıkar. Yapmak istediğim şeyler, başardığım şey. Başımdaki modelle elimden çıkan iş arasında o kadar fark bulurum ki. Bu sefer de boşuna yorulduk der ve umudumu gelecek esere bağlamaya mecbur kalırım. Fakat gelecek sefer de aynı hikayedir. Yani yapmayı umduğum işle yapabildiğim iş arasındaki uçurum yine ortadan kalkmaz. Bu sebeple kısmet olur 5-10 yıl sonra bana yine en çok hangi eserimi beğendiğimi sorarsanız cevabım yine değişmeyecek ve bundan sonraki eserlerimi seviyorum diyeceğim. Bazı yazar arkadaşlar yazdıklarını başkalarına okumaya meraklıdırlar. Hem de olur olmaz zamanlarda. Mesela insan deli dolu konuşurken, ağır bir yemeği hazma çalışırken yahut sıkıntılı bir iş düşünürken. Benim arkadaşlar için böyle bir tehlike yoktur. Çünkü yazılmış bir yazı bana daima bir ayıp gibi görünür. Bence yaptığını beğenmemek, ileride yapacaklarına çocukça bir umutla sarılmak bir yazar için yerinde bir düşüncedir.
Sanatı üzerine böyle söylüyor Çalı Kuşu yazarı Reşat Nuri Güntekin. Çalı Kuşu, evinden kopan, hayatını kendi çalışmasıyla kazanan yalnız bir kızın romanıdır diyebiliriz. Eserin ilk bölümünde o ele avuca sığmaz çalı kuşu Feride yeşillikler arasında uçar gibidir. Fakat bölümün sonunda o gelinlik elbisesini sırtından atıp adeta masal karanlıklarına karışır. Çalı kuşunun roman olarak önemi asıl bundan sonra başlar. Varlıklı bir konağın bahçe kapısından bir akşamüstü karanlıklara karışır Feride. Romanın bundan sonra gelen sayfalarında Feride'yi o yaşa kadar varlığından habersiz olduğu bir dünya, o yaşa kadar tanıdıklarından büsbütün ayrı insanlar arasında görürüz. Geçim sıkıntısından en küçük bir söz edilmeyen bir konakta büyüyen, Sörler Okulu'nda okutulan ve bir dışişleri memuruyla evlendirilip Avrupalarda yaşamak için yetiştirilen Feride, bu yeni hayata uyabilecek miydi? Romanın ikinci bölümünde bu sorunun cevabını açıkça bulmaktayız. Feride, kökleri ta çocukluğunda emir erleri Hüseyin'e duyduğu o pırıl pırıl sevgiye dayanan bir halk sevgisiyle Avrupa yerine kasaba kasaba, köy köy, Anadolu halkı arasına, Anadolu'nun anlatmakla tükenmez çileli hayatına karışır. Romanın ilk bölümünde görülen kişiler, giyimleri, kuşamları ve yaşayışlarıyla Avrupa özentisi içinde bunalan tiplerdir. İkinci bölümün ilk sayfalarından başlayarak o Avrupalılaşmış kişiler kaybolur. Tanzimatın yapısını değiştirmediği bir Anadolu, o Anadolu'nun çetin, sert yaşayışını bölüşen, çehresini çizen bir insan kalabalığı Feride'nin ardı sıra sel gibi akar. Reşat Nuri, romanın bu bölümlerinde fedakar süt nineleri, aşık yürekli otel kalfaları, ilkel otel odaları, çileli göçmenleri, kağıtlara gömülmüş devlet memurlarını çizer. Sonra Feride'nin serüveninde koyar ortaya Anadolu gerçeğini. Bozuk köy yolları, bakımsız okulları, hastalıklı köy çocukları, jandarmalı, eşkıyalı, silah sesleriyle dolu köy geceleri tasvir edilir. Subayı, öğretmeni ve savaşların yıktığı ümitleriyle Anadolu insanı dile getirilir. Böylece Reşat Nuri Güntekin uçsuz bucaksız, yalnız ve gerçek bir Anadolu tablosu çizer Çalıkuşu'nda. Çalıkuşu bu yönüyle Feride ile Kamuran arasında inişli yokuşlu bir gönül yakınlığı romanı olmaktan çıkar. Erenköy, Bursa, Zeyniler, Çanakkale, İzmir Kuşadası, Tekirdağ boyunca akıp giden bir Anadolu destanı anlamı kazanır.
Zeyniler, 20 Teşrin-i Sani.
Geldiğimin ertesi sabahı derse başlamıştım. Bu ilk gün hayatımın en unutulmaz bir günü olarak yaşayacaktır. Marif müdürünün büyük fedakarlıklarla yenileştirdiği dershaneyi şimdi sabahleyin daha iyi gördüm. Burası herhalde eski bir ahır olacaktı. Yalnız altına tahta döşemişler, pencerelerini genişleterek cam çerçeve taktırmışlardı. Ocak bacaları gibi kapkara görünen duvar kaplamalarında tepe aşağı takılmış bir harita ile bir iskelet levhası, bir çiftlik ve bir yılan resmi sarkıyordu. Bunlar da herhalde yeni ders aletleri olacaktı. Dershanenin bahçe tarafındaki duvarının dibinde ahır zamanından kalma bir hayvan yemliği vardı ki kaldırmaya lüzum görmemişler. Üstüne bir tahta kapak çakarak bir nevi dolap haline getirmişlerdi. Çocuklar yemeklerini, kitaplarını mektepte yakılmak için kırlardan getirdikleri çalı çırpıyı buraya saklarmış. Hatice Hanım bu dolabın başka bir vazifesi olduğunu da söyledi. Öteden beri dayakla uslanmayan yaramazları bunun içine hapsederek adam edermiş. Muhtarın Vehbi isminde bir küçük oğlu varmış ki hemen bütün zamanını bu sandığın içinde geçirirmiş. Bu çocuk bir yaramazlık yaptığı zaman kendiliğinden dolaba girer, tabuttaki cenaze gibi sırt üstü yatar ve yine kendi eliyle kapağı kaparmış. Ben Hatice Hanım'a hayretle sormuştum. Muhtar efendi buna bir şey demiyor mu?
Muhtar memnun oluyor. Aferin Hatice Hanım. İyi ki aklıma getirdin. Bizim evde de bir dolap var. İnşallah hınzırı yaramazlık ettiği zaman ben de onun içine kapatayım diyor.
Güzel terbiye usulü. Mektepte erkek çocuk da var mı?
Var 2-3 tane. Büyüyecekleri Garipler Köyü'ndeki erkek mektebine gönderiyoruz.
Garipler Köyü nerede?
Şu karşıda ağaran kayaların ardında.
Yazık değil mi çocuklara? Karda kışta oraya kadar nasıl gidip geliyorlar?
Onlar yola alışıktır. Çamursuz havalarda bir saate bile kalmadan giderler. Sade yağmurlu, çamurlu, karlı havalarda biraz zorluk çekiyorlar.
Peki niçin onları da burada okutmuyoruz?
Kadın erkek bir arada okur mu?
Onları erkekten mi sayacağız?
Elbette kızım. 12'şer, 13'er yaşında koca delikanlılar.
Hatice Hanım biraz durdu. Dilinin altında bir şey vardı ki söylemeye çekiniyordu. Nihayet cesaret etti.
Hele şimdi hiç caiz olmaz.
Neden?
Sen pek gencecik bir hoca hanımsın da ondan kızım.
İstanbul'da bir horozdan kaçan namuslu kadın tabiri vardı. Bizim Hatice Hanım tam o cinsten bir insan olacaktı. Cevap vermeye lüzum görmeyerek başka şeylerle meşgul oldum. Büyük fedakarlıklarla meydana gelen levazımdan mühim bir kısmı da 5 tane eski biçim hantal mektep sırasıydı. Fakat tuhafı şu ki bunları kullanmaya lüzum görmeyerek dershanenin bir köşesine atıvermişlerdi. Niye böyle yaptınız Hatice Hanım dedim.
Ben yapmadım. Eski hoca hanım yaptı kızım. Çocuklar böyle yerlere oturmaya alışmışlardır. Minare gibi şeyin üstünde adamın zihnine ders girer mi? Hoca hanım müfettiş falan gelir diye büsbütün atmaya da korktu. Çocuklar mektebe geldikleri vakit evvela oraya oturturuz. Sonra da ders okuyacakları zaman şuradaki hasırın üstüne indiririz. Zenginlerin ayrıca şilteleri de vardır.
İhtiyar kadına bana yardım etmesini söyleyerek hasırı kaldırdım. Yerleri temizledikten sonra sıraları dizerek bir sınıf haline getirdim. Hatice Hanım'ın çehresinden memnun olmadığı anlaşılıyordu. Fakat bana karşı koymaya cesaret edemiyor, ne dersem yapıyordu. Ben ellerim toz toprak içinde bu işleri bitirmeye çalışırken talebelerim de birer birer sökün etmeye başlamışlardı. Zavallıların kıyafetleri öyle sefil, öyle perişandı ki Hemen hiçbirisinde çorap, potin yoktu. Başları eski püskü bez parçalarıyla sımsıkı kundaklanmış. Çıplak ayaklarındaki nalınları şıkırdata şıkırdata dershanenin kapısına kadar geliyorlar. Orada nalınlarını çıkararak yan yana diziliyorlardı. Çocuklar beni görünce birdenbire ürkmüşlerdi. Utana utana kapıdan bakıyorlar. Kendilerini çağırdığım zaman kollarıyla yüzlerini kapıyorlar yahut kapının arkasına saklanıyorlardı. O kadar ki bazılarını bileklerinden tutarak yarı zorla sınıfa sokmaya mecbur oldum. Yanıma geldikleri zaman gözlerini sımsıkı yumarak öyle bir el öpüşleri vardı ki gülmemek için kendimi zor zapt ediyordum. Besbelli, köyün bir adeti olan bu öpücüklerden her biri gülünç bir ahenkle şaklıyor ve elimin üzerinde hafif ıslaklık bırakıyordu. Yavrucakları kendime ısındırmak için her birine bir iki hoş kelime söylüyordum. Fakat onlar mümkün olduğu kadar tatlı bir sesle sorduğum sualleri insana mahcup edecek kadar inatçı bir sükutla cevapsız bırakıyorlar. Yalnız birçok naz ve niyazdan sonra adlarını söylemeye razı oluyorlardı. Zehra, Ayşe, Zehra, Ayşe, Zehra, Ayşe.
Kuşadası, 25 Teşrini Sani.
Kuşadası'na gider misiniz dedikleri vakit birden sevinmiş. Kendi kendime Kuşadası, benim adım. Bu kadar zamandan beri aradığım saadeti, gönül rahatlığını mutlaka orada bulacağım demiştim. Bu mutlaka beni aldatmamıştı. Burasını her yerden ziyade sevdim. Pek güzel bir memleket diye mi? Hayır. Kuşadası evvelce zannettiğim gibi Munise ile bu sarı papağanımla avare yalnız bir hayat geçireceğim bir Robinson adası çıkmadı. Rahatım pek yolunda olduğu için mi? Bu da değil. Bilakis her zamankinden ziyade çalışıyorum. Şu halde verilecek cevap biraz gülünç. Fakat ne yapayım ki hakikat? Ben Kuşadası'nı güzel ve rahat bir yer olmadığı için seviyorum. Öyle sanıyorum ki kudret yalnız güzel simaları değil, güzel toprakları, güzel denizleri de insana gizli gönül azapları versin diye yaratmış. Bir ay evvel buraya geldiğim vakit mektebin baş muallimesi beni karşısına aldı. 50 yaşlarında kadar hasta, bitkin bir kadın. Bana dedi ki,
kızım, birbirinden 3 ay fasılayla dağ gibi 2 oğlumu kara toprağa verdim. Dünyayı gözüm görmüyor. Seni buraya 2. muallimlikle göndermişler. Gençsin, malumatlı görünüyorsun. Mektebi sana bırakıyorum. Bildiğin gibi idare et. 2 muallimimiz daha var. Yaşlı 2 hanım. Onlardan hayır yok.
Elimden geldiği kadar çalışacağımı vaat ettim ve sözümde durdum. Baş muallime hanım bana dün dedi ki,
Feride hanım, kızım, sana ne kadar teşekkür etsem az. Vaat ettiğinden 10 kat ziyade çalıştın. Bir ay içinde gerek mektep, gerek çocuklarımız çiçek gibi oldu. Allah senden razı olsun. Arkadaşlarından en mini mini çocuklara varıncaya kadar herkes seni seviyor. Ben bile vakit vakit derdimi, yüreğimin acısını unutuyorum. Sen gülerken gülmeye başlıyorum.
Zavallı kadın. Kendi kara gözleri için çalıştığımı zannediyor, minnettar oluyordu. Çalışmak, bütün ruhu ile kendini başkalarına vermek, ne güzel şey. Çalı kuşu tamamıyla eski çalı kuşu oldu. Ne Çanakkale'deki müpem yaşamak yorgunluğu, ne İzmir'deki isyanlar, hiçbiri kalmadı. Bir yaz semasına musallat olmuş geçici bir bulut gibi hepsi dağıldı. Saçlarım birer birer ağrıncaya kadar başkalarının çocuklarına, onların saadetlerine kendimi vakfetmek artık beni korkutmuyor. 2 sene evvel bir sonbahar akşamı gönlümün içinde öldürülen küçüklerin boş yerini başkalarının çocuklarına verdim.
Romanda bitmez tükenmez bir insan, bir memleket sevgisi eser. Reşat Nuri Güntekin, romancı olarak gerçekleri, gözlemlerini bütün acılığıyla sergilerken, şefkat ve sevgi taşan bir yürekle kişilerinin yanı başında kalır. Romanda iyi ile kötünün, güzelle çirkinin, haklı ile haksızın her çarpışmasında doğrunun yardımına yetişen bir dost ortaya çıkar. Bir Müjgan, bir Sütnine, bir Doktor Hayrullah, bir ortaokul müdiresi bu sebeple romanda yer alır. Sonra roman ilerledikçe sevgi, iyilik, doğruluk yenilmez birer güçle erdem olarak gelişir. Çalıkuşu bunun için devrimlerimizin gücünü, kuvvetini aldığı bir inanç çağının romanı niteliğindedir. Tanzimat'tan bu yana gelen düşünce ve devrim hareketleri içinde Kurtuluş Savaşı'nı başaran o inanç çağının bütün havasını Çalıkuşu'nda izlemek mümkün. Feride'nin romanı apaçık ülkücülüğün, halka dönüklüğün romanıdır. Bir eleştiricimiz bu konuda şöyle diyor:
Çalıkuşu bizdik. Çalıkuşu memleketti. Çalıkuşu köydü. Çalıkuşu idealdi. Aydın'la halk orada karşı karşıya gelmişti. Çalıkuşu gelinliklerini atıp Anadolu'ya köy öğretmenliğine giden Feride değildi. Feride'de halka hizmeti, halka bağlılığı sevdik. Özetle Çalıkuşu'nda vatanımızı sevdik. Bu vatan bir gerçekti. Dış perişanlığı, iç olgunluğuyla Türk'ün kendisiydi. Hatta Reşat Nuri'nin kendisi.